Ayrım 22. Türkiye şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 318. Cevap 1. Ve hey, kara boynuz gibi kaşlı, mukaddes apis başlı adam. Ve hey, kara maça bey, sen şiirin asil kamusuyla konuşuyorsun. Ben asaletten anlamam. Şapka çıkarmam konuştuğun dile. Düşmanıyım asaletin, kelimelerde bile. Ve hey, kara maça bey, ben bilirim. Bu tehevür, bu şikayetler niçin? Bilirim, beni uykuda boğmak için bekliyorsun geceyi. Ben ki, bileklerimde tel kelepçeyi bir altın bilezik gibi taşımışım. Ben ki, ilmikleri sabunlu iplere bakıp kıllı kalın ensemi kaşımışım. Tehdidine pabuç bırakır mıyım hiç? Ve hey, kara boynuz gibi kaşlı, mukaddes apis başlı adam. Ve hey, kara maça bey, ve hey yüzü kara, ruhunu zenci bir esir gibi çıkardın pazara. Bir orospu odası yaptın kafatasını. Haki ceketli ölülerin ceplerinden çalarak parasını. Satın aldın kendine İsviçre dağlarının havasını. Ve işte bundandır ki bugün ablak sarı suratında senin kanlı altınların kızıllığı var. Acayip rüzgarlar esmeye görsün başımdan. Yoksa musahhi maaşımdan haftada 3 papel taksite bağlayıp seni bir şamar oğlanı gibi kullanırım. Beyimin böyle işlerle ülfeti var sanırım. Mükemmel yapar vazifesini. Ve hey, kara maça bey, halka ahmak diyen sensin. Halkın soyulmuş derisinden sırtına fırak giyen sensin. Yala bal tutan 5 parmağını 5 çürük muz gibi homurdanarak dolaş beseli bir domuz gibi. Meydan senin mi dersin? Hata edersin. Bizde o göz var mı baksana? Ben içirmek için sana kendi kara kanını bir ateş çemberle çevirdim dört yanını. Sağa git, yok geçit. Sola git, yok. İleri, geri, yok. Kıvır kuyruk kalemini kalbine sok. Bir akrep gibi intihar et. 1929. Atatürk'ün sofrasındakilerden birini okuttuğu yazıda geçen söz konusu taşlama budur. Nazım, bu saatten sonra sofrasına deniz kızı Eftalya'yı çağırsınlar diye polisleriyle haber gönderdiği Atatürk için, Türk şiirinin en güzel anıt şiirini yazmıştır. Şu bildiğiniz Kurtuluş Savaşı destanındaki Mustafa Kemal'i anlatan şiir. En iyisi biz bu konuda Fali Rıfkı'nın 2 Mayıs 1965 tarihli Dünya Gazetesi'nden söylediklerini dinleyelim. Destanın içinde yiğitleri ve kaçaklarıyla, haydut ve kahramanlarıyla 1919-1922 Anadolu halkı, Kocatepe'deki sol elini baş parmağı çenesinde, sağ eli cebinde derin düşünen Mustafa Kemal'i o pek yaygın fotoğraflarından hatırlarsınız. Destanın sonlarında ona da rastlıyoruz. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Bu Atatürk devrinde yıllarca hapis hükümlüsünün Mustafa Kemal'iydi. Atatürk devri büyükelçisi rahmetli dostum Yahya Kemal'den 8 mısrada kalmamış olduğunu düşünüyorum. İkisinin hatırası nedense durmadan birbirine karışıyor. Nazım'ın destanda Mustafa Kemal'i anlatışı bir anıt şiirdir. Ama bundan çok daha güzel, Nazım Hikmet'in bu anıt şiiri Mustafa Kemal'in sağlığında değil, ölümünden sonra yazmasındaki anıtsal davranışındadır. Asıl yiğitlik işte bu. Bana öyle gelir ki Atatürk döneminin cezaevi hükümlüsüyken Nazım Hikmet Atatürk için böyle bir şiir yazamazdı. Atatürk'e yaranmak için yazdığı sanılır diye. Falih Rıfkı Atay aynı yazıda şöyle diyor. Bir toplanışımızda Nazım Hikmet'in kendi sesiyle plağı okuduğu Salkım Söğüt'ü dinlerken Atatürk'ün tatlı dalışını hatırlıyordum. Salkım Söğüt sadece bir şiir. Nazım'ın yiğitliğini, yürekliğini anlamak için yalnız Nazım'ı sevenlerin değil, Nazım'ın karşısında olanların da Nazım'a değgin sözlerini bilmemiz gerekir. Sağcı olsun, tutucu olsun, sosyalist anlamda olmayan milliyetçiler olsun, ön yargıyla körü körüne Nazım düşmanı değilseler, inancına karşı oldukları Nazım'ın yiğitliğine, yürekliliğine saygı duymuşlardır. Bunlardan biri olan Zahir Güvemli'nin bir yazısını örnek olarak göstereceğim. Zahir Güvemli, Türk ve başka uluslardan turistlerle 1971 Kış Festivali'nde bulunmak üzere Moskova'ya gitmişti. Dönüşünde gezi anılarını Yeni Gazete'de yazmıştı. 3 Şubat 1971 tarihli Yeni Gazete'deki yazısında Nazım Hikmet'in mezarını ziyareti dolayısıyla şunları yazıyordu. Moskova karlar altında bembeyaz. Moskova'da soğuk, sıfırın altında 20. Daha yeni gelmişiz ve şehir gezisi yapacağız hep beraber. Bize verilen iki tercüman rehberden, Natasha, kafilemizdeki Amerikalılara İngilizce, Meryem ise Türklere Türkçe anlatıyor. Baylar bayanlar, sağ tarafta görüyorsunuz bir eski manastır. İhtilalden sonra bu eski manastır müze olmuş. Müze gibi saklanmış, bahçesi büyük. Kıymetli insanlarımızı ölünce oraya gömeriz. Görmek isterseniz şayet 10 dakika duracağız. Anlaşılan bir açık hava, panteonunu ziyaret edeceğiz. Meryem çekine çekine ilave ediyor. Şair Nazım Hikmet'in mezarı ve anıtı da buradadır. Çekinmekte mazur tabii. Nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını ne bilsin. Ama Amerikalılar da, Türkler de Nazım Hikmet'in adını duyunca hemen otobüsten aşağı atlıyoruz. Zavallı şair, günün atraksiyonuydu. Deklanşörler çalışıyor, herkes hatıra fotoğrafı çektirmek için birbirleriyle yarışıyordu. Öyle ya, ta İstanbul'dan, Ankara'dan kalkıp Moskova'ya gelmişsiniz. Ünlü şair Nazım Hikmet'in orada yattığını öğreniyorsunuz. Üstelik gizli mezarına kadar da getirmişler. E hangi turist burada resim çektirmek fırsatını kaçırır? Büsbütün başka sebeplerle. Bu siyah granit kaya önünde hayallerini pelikule tespit ettirmek isteyen 32 kişi arasında rahmetliyi şahsen tanımış olan yalnız ben vardım. Şairdi o. Gösterilmek istendiği kadar büyük değildi ama şairdi. Tam 40 sene önce Kadıköy'de Bahariye'de otururken vapura geç kaldığı sabahlar ceketini omzuna atar, üzerine bir parmak kalınlığında tereyağı sürülmüş bir dilim ekmeği sokaklarda yiye yiye koşardı. Ve o zamanlar proleter türküleri çağırırdı. Ben bu davranışı samimiyetsiz bulurdum. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Marputçularda bir han içinde çıkardığı Yeni Adam dergisi idarehanesinde buluştuğumuz zamanlar birbirimizi yerdik. Biz ateşli bir idealist milliyetçiler, ırkçılığın düşmanıydık ama komünizmin de aynı nispetle düşmanı sayıyordu kendimizi. Oğlum sen daha çocuksun, böyle düşünmekte haklısın. Hanya'yı, Konya'yı anlarsın bir gün. Sonra Orhan Selim imzasıyla Tanda fıkralar yazdığı günler. Güzel ve temiz bir dili vardı. Nesli şiirinden, tiyatrosun neslinden güzeldi. Burada Zahir Güvenli'nin yazısına ara verip açıklamada bulunmalıyım. Nazım Hikmet, Orhan Selim imzasıyla Tan gazetesinde değil, Akşam gazetesinde yazmıştı. Nazım'ın şiirlerini kötü göstermenin türlü yollarını bulmuşlardır. Zahir Güvenli de Nazım'ın düz yazısının şiirden, tiyatrosunun da düz yazısından güzel olduğunu söylüyor. Bir bakıma Nazım'ı övüyor gibidir ama bu övgü yargısı şu anlamı da taşımaktadır. Nazım'ın düz yazısı tiyatrosundan kötüdür, şiiri ise düz yazısından kötüdür. Oysa gerçek tam tersidir. Nazım'ın en başarılı olduğu edebiyat türü şiirdir. Şiirde olağanüstü başarı göstermiştir. O denli ki, bunu söylemek bile yetersizdir, artıktır. Yüz yazılarında da başarılıdır. Ama roman ve oyun yazmakta şiirdeki olağanüstü başarı çizgisini tutturamamıştır. Her nedenli, dostu Aragon, Romantika, Yaşamak Güzel Şey be Kardeşim'i övmüşse de, romanlarının en iyisi olan bu yapıtta roman alanında bir başarı değildir. Nazım bu öz yaşamsal romanını salt anı olarak yazmış olsaydı başarısı belki daha üstün olurdu. Oyunlarına gelince Nazım'ın başarı çizgisinin en düşük olduğu alan oyun yazımıdır. Çok oyun yazmıştır. Bunların içinde ikisi, üçü ancak başarılıdır. Bunlar da Nazım yüceliğinde bir şairin oyunları oldukları için arada bir sahnelenmektedir. Salt bu oyunları yazmış bir yazar olarak kalsaydı oyunları unutulur giderdi. Oyunlarında şiirlerindeki olağanüstü başarı çizgisini tutturamamasının nedeni, bence şiir ve oyun yazmanın çok ayrı, çok değişik çalışma biçimi istemelerindendir. Nazım, ileride anlatacağım gibi, tıpkı şiirlerini yazmaya çalıştığı gibi, oyun yazmaya da çalışırdı. Bundan başka, Nazım dramatik biçimde oyunlar yazmıştır. Dramatik oyun yazımında, teknik oyuna çok egemendir. Nazım'ın oyunlarında ise, oyun tekniğinden çok şairliği egemen gelmiştir. Bir açıklama. Sayın Aziz Nesin, Şenolası Nazım Hikmet adlı yazı dizisinde Nazım Hikmet'in Otobiyografi adlı şiirinin tartışma konusu olan bir dizisine ilişkin olarak şiirin benim Ekber Babayev'den çevirdiğim Yaşamı ve Yapıtlarıyla Nazım Hikmet adlı kitapta yayınlanan biçimini de kanıt olarak gösteriyorsunuz. Otobiyografi şiirinin orijinaline kaynak olarak Bulgaristan'da yayınlanan toplu yapıtlardan yararlandım. Söz konusu şiir, toplu yapıtların ikinci cildinin 328. sayfasında yer almaktadır ve tartışma konusu olan dize sizin de belirttiğiniz gibi şöyledir. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bunun ileri sürüldüğü gibi bir dizgi yanlışı olabileceği varsayımıyla şiirin Baba Evin kitabındaki Rusça metnine baktım. Dizinin Rusça çevirisi şöyle: Vural inagda i bez usyakoy periçinay. Kimi zaman hiçbir nedeni yokken de yalan söyledim. Görüldüğü gibi Rusça çeviri Bulgaristan'da yayınlanan toplu yapıtlardaki Türkçe metne uyuyor. Çevirinin altında ünlü Sovyet şairi Boris Slutsky'nin imzası var. 11 Eylül 1961 yılında yazılan bu şiirin Rusça'ya ne zaman çevrildiğine dair kitapta bir not yok. Fakat tartışma konusu dizenin Bulgaristan'daki yayınlanış biçimine dizgi yanlışı bulunmadığı görülüyor. Ataol Behramoğlu, 8 Eylül 1976. Açlık grevinin 5. gününde. Kardeşlerim, demek istediklerimi doğru dürüst diyemiyorsam, kusura bakmayın kardeşlerim, azıcık sarhoş gibiyim, birazcık dönüyor kafam. Rakıdan değil, açlıktan hafif tertip. Kardeşlerim, Avrupa'dakiler, Asya'dakiler, Amerika'dakiler, ben hapiste açlık grevinde değil de bir kırda yatıyor gibiyim bu Mayıs ayında geceleyin. Ve gözleriniz ışıl ışıl yıldızlar gibi boş ucumda. Ve elleriniz tek bir el, anamın eli gibi, yârimin eli gibi, Mehmet'in eli gibi, hayatın eli gibi avucumda. Kardeşlerim, zaten beni hiçbir zaman bir başıma bırakmadınız. Hem sade beni değil, memleketimi ve halkımı da. Sizinkileri benim sevdiğim kadar, siz de benimkileri seviyorsunuz diye. Sağ olun kardeşlerim, teşekkür ederim. Kardeşlerim, ölmeye niyetim yok. Kardeşlerim, biliyorum, yine de yaşamakta devam edeceğim yanı başınızda. Aragon'un mısrağında olacağım. Gelecek güzel günleri anlatan her mısrağında ve Beyaz Güvercin'in de Picasso'nun ve Robeson'un türkülerinde ve asıl ve en güzeli Marsilya dok işçilerinden yoldaşımın Muzaffer Gülüşü'nde olacağım. Kardeşlerim, dolu dizgin, bahtiyarım doğrusu. Mayıs 1950. Hiç kuşkusuz Nazım'ın bu şiiri şiirlerinin en güzellerinden değildir. Ama iştenliği ortadadır. Açlığın 5. gününde şiir yazabilmenin ne demek olduğunu anlayabilmek için 5 gün aç kalmak, bunu bilmek gerekir. Bu şiirinden anlaşılan bir gerçekte açlık grevine karar verdiği 24 Şubat 1950 tarihinde dünyada başlayan Nazım'ın kurtarılması kampanyasının 2 Mayıs 1950'de açlık grevine başlamasıyla hızlandığıdır. Nazım, dünyanın bütün ilerici demokratik güçlerinin kendinden yana oluşundan, kendisini desteklemesinden mutludur. Değerinin böylesine yeryüzü genişliğinde yaygınlaşmasından, ününün bu oranda dünyayı sarmasından daha önce bilgisi yoktu. Şimdi bunu somut olarak görüyordu. Ölüm orucuna yatmıştı ama ölmeye niyetim yok diyordu. Çünkü açlıktan ölse bile Aragon'un güzel günleri anlatan her mısrağında Beyaz Güvercin'in de Picasso'nun ve Robeson'un türkülerinde yaşayacaktı. Ölse bile üçüncü boyutta yaşayacağına inanıyordu. Bu yüzden açlığının 5. gününde açlıktan başa dönerken bütün namuslu insanlara, Avrupa'dakiler, Asya'dakiler, Amerika'dakiler diye sesleniyor ve artık dünyanın insanı bir Türk şairi olduğunu biliyor ve bu dayanışmadan duyduğu sonsuz mutlulukla açlığının 5. gününde "Kardeşlerim, dolu düzgün bahtiyarım doğrusu" diyordu. 1965 yılında Moskova'da bulunduğumuz sırada Mayakovski Tiyatrosu'nda Nazım Hikmet'in Demokles'in Kılıcı adlı oyunu oynuyordu. Önceden okumuş olduğum bu oyunu bir de sahnede görmek istedim. Oyunu önceden bildiğim için Rusça oynanışı benim için bir sakınca değildi. Demokles'in Kılıcı'nı okuduğumda beğenmemiştim ama sahnede değişebilir diye düşünmüştüm. Zekeriya Sertel, Babayev, Melih Cevdet Anday, Yaşar Kemal, Svetlana Utur Gauri, Vera Feonova hep birlikte oyunu seyre gittik. Salon çok kalabalıktı. Tek boş yer yoktu. Bilet alamayıp geri dönenler de çoktu. Bu durumda oynayış başarılı olacak diye umuda kapıldım. Oynayış da çok kötüydü. Oyun çok zorlama, çok yapaydır bence. Sahneye koyuş ve oynanış bu eksikliği giderememişti. Tiyatrodan çıktık. Yolda Zekeriya Sertel'e o büyük şair böyle oyunu nasıl yazabilmiş diye şaştığımı belirttim. Şunu da hakçası eklemem gerekiyor. Demokles'in Kılıcı, Nazım'ın şiirlerinin olağanüstü güzelliği yanında çok sönük kalıyor. Yoksa sıradan herhangi bir yazar için başarılı bir oyun denilebilir. Ama Nazım böyle bir oyun yazınca ister istemez ölçüde değişiyor. Benim bu sözüme Zekeriya Sertel şöyle demişti: Fransız dostlarına kaç kez benim yanımda, yahu ne olur bir piyesimi Paris'te bir tiyatroda sahneye koydurtun. Para filan da istemem. Telif hakkı partiye kalsın diye rica etti. Ama hiçbir oyununu Fransızlar sahneye koymadılar. Bu notu o gün Moskova'da otelime gidince hemen yazmışım, altına da şunu eklemişim. Nedenini biliyordum ama yine de Zekeriya Sertel'e sordum. Neden sahneye koymadılar? Zekeriya Sertel, kötüydü de ondan dedi. İyi piyes yazamadı. Bunu kendisi de biliyordu. Doğrusu ben de bu konudayım. O yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinde üst üste şiir kitapları yayınlanan Nazım'ın hiçbir oyununun sahneye çıkarılmaması ilginçtir. Hele Fransa'da, İtalya'da çok tanınan ünlü bir şairdi. Basın ve sanat çevresinde çok da dostları vardı. Böyleyken oyunları oynanmamıştı. Zahir Güvenli'nin Nazım'ın düz yazılarının şiirinden, oyunlarının da düz yazısından güzel olduğu yargısına katılmıyorum. Bu yargı doğruluktan ayrılmıyormuş gibi görünerek Nazım'ın şiirlerini küçümsemeye yeltenmek olur. Zahir Güvenli'yi dinleyelim. Yıllar geçiyordu. Nazım Hikmet daima itibarlar koğuşunda yatırılıyor, propaganda yaptığı ithamıyla girdiği hapishanelerde misafir muamelesi görüyor, içeriden ve dışarıdan gördüğü bu yardımlara rağmen şiirde yine aynı nakaratı tekrarlıyordu. Memleketin adeta şımartılmış bu tek güçlü komünist şairi bir yandan, ben ki bileklerimde tel kelepçeyi bir altın bilezik gibi taşımışım, ben ki ilmikleri sabunlu iplere bakıp kıllı kalın ensemi kaşımışım diye mısralar yazıyordu. Samimiyetsiz buluyordum onu. Yalnız ortada bir gerçek vardı insanı şaşırtan. Her şeye rağmen Nazım Hikmet hayatının büyük kısmını hapishanede geçirmişti. Komünizm propagandası yapmış olmakla itham edilerek. Fikir ayrılığı, ideoloji ayrılığı efendice arkadaşlığımızı bozmuyordu. Hiçbir zamanda bozmamıştı. Karşılaştıkça görüşüyor, şakalaşıyor, dostça sohbet ediyorduk. Bu arada ben onun karikatürlerini yapıp edep ve edebiyat çerçevesi içinde yayınlıyordum. Kızmıyor, hatta yüzünü benzettiğim için hoşlanıyordu. Güneşli bir bahar akşamıydı. Daha akşam olmasına epey vardı. O yıllarda Erenköy'ünde oturuyorduk. Ben vapurdan çıkmış, Kadıköy iskelesinden tramvaya binmiştim. Birdenbire birinci mevkide Nazım Hikmet'i oturur görünce hemen yanına gittim. Onu Bursa hapishanesinde biliyordum. Hava güzeldi, güneşliydi. Ama Nazım Hikmet'in ellerinin üstüne bir ince pardüsü atılmıştı. Anladım. Keyfim kaçtı ama renk vermedim. O da sinirlendi. Biraz sonra sohbete başladık. Hiçbir zaman siyasi konulara temas etmezdik. Edebiyattan, gazetelerden, memleketin halinden, gençliğin tutumundan söz ettik. Kadıköy tramvayları gayet ağır giderdi. Buna memnun oldum ilk defa. Çünkü uzun uzun konuşabilecektik. Görmeyeli 2-3 yıldan fazla olmuştu. Çıktınız mı? Muvakkaten. Sıhhi sebeplerle muayene için İstanbul'a geldim. Birkaç günlüğüne bıraktılar. Suadiye'ye gidiyorum. Burada da bir açıklamada bulunmam gerekiyor. Nazım Hikmet ve Kemal Tahir sağlık durumları nedeniyle yattıkları cezaevinden hava değişimi için 6 aylığına çıkarılmışlar, özgür bırakılmışlardır. Nazım Hikmet sonradan yurt dışına kaçmış olduğu için aklı başında gibi görünen çok kişilerce bile kınanmıştır. Nazım Hikmet'in 1951'de neden Türkiye'den kaçtığını, kaçmak zorunda kaldığını anlayabilmek için cezaevinden 6 ay için özgür bırakıldığı zaman neden Türkiye'den kaçmamış olduğunu düşünmek gerekir. Daha önünde yıllarca hapis cezası varken cezaevinden 6 ay için salıverilen Nazım Hikmet, yurdundan kaçmıyor da afla cezaevinden çıktıktan bir yuva kurup ilk kez baba olduktan sonra yurdundan kaçıyor. Bu bile Nazım'ın hangi zor altında yurdundan sökülüp koptuğunu gösterir. Nazım'la Kemal Tahir 6 ay için cezaevinden salıverildiklerinde bu haksız, bu dayanaksız hapis cezasının, bu açık adli hatanın nasıl olsa anlaşılıp tahsihi karar yolunun açılacağına kesinlikle inanıyorlardı. Başkaları Ali Fuat Cebesoy Paşa gibi Nazım'ın kimi akrabaları da onları buna inandırıyordu. Gerçekten de ortada bir suç yoktu. Bu inançla Nazım 6 ay özgür gezdiği halde kaçmaya kalkışmadı. 6 ay hava değişimi süresi bitince de yeniden cezaevine alındı. Hala adli hatanın karar düzeltilmesiyle tahsihi kararla giderileceğine inanıyordu. Bu umut hapiste geçen 13 yıl sürdü. Afla cezaevinden çıktıktan bir süre sonra yurdunu bırakıp kaçmak zorunda bırakıldı. Nazım Hikmet, Moskova'dayken Sovyetler Birliği'ne çağrılı olarak giden Türk aydınlarından yürekli olanlar Nazım Hikmet'le konuşup görüşmeye meraklıydılar. Nazım da bir Türk'le konuşabilmek için can atardı. Bunlardan birisi konuşma sırasında sözde sempati gösterisinde bulunmak için densizlik ederek "Üstad der, sizi öldürselerdi bile Türkiye'den kaçmayacaktınız." Nazım, bunu söyleyenin yüzüne acı bir gülümseyişle bakarak, "Siz hayatınızda kaç kere öldünüz?" diye sorar. Nazım'ın haksız yere bunca yıl hapis yatırılmasının, Marişal Çakmak'ın bir yersiz direnişi, Nizamettin Nafiz'in deyişiyle kaprisi yüzünden olduğunu gösterir. Nizamettin Nazif Tepedeyenlioğlu'nun bir yazısını sunmuştuk. Marişal Çakmak'ın Nazım davasındaki tutumunu Falih Rıfkı Atay da şöyle anlatıyor. 2 Mayıs 1965 günlü Dünya Gazetesi'nden. Pek dar görüşlü Fevzi Çakmak için ben de komünistim. Yeni Rusya kitabımı yasakları için almıştı. Ben ise bu kitabı Atatürk'ün gazetesinde tefrika etmiştim ve Atatürk'ün başyazarlığını yapıyordum. Son eseri bir tevhid olan Hasan Ali Yücel'i bile komünistlikle suçlamak isteyen Fevzi Çakmak değil midir? Nazım Akşam gazetesinin yazı kadrosuna girdi. İmzasız yazılarını okuyordum. Nazım'ın bilgi ve kültür iddiaları yoktu. Boşuna peşine düşünmesinden ve kendisinde bir halk kahramanı tehlikesi görülmesinden gurur duyduğunu sanıyorum. Bir gün kulaklarımla meclis koridorunda şu sözü duydum. Vesika yokmuş ha, delil bulunamazmış ha, biz onu divanı harbe, askeri mahkemeye mahkum ettilerin de gününü görür. Nazım Hikmet hapisteyken onu her düşünüşte bu sözü hatırlayarak yok yere çile çekmesini içime yediremezdim. Anasının yakınlarından Ali Fuat Cebesoy da affı için çalıştı durdu. İnönü Cebesoy'un ve bizim söylediklerimizi iyi karşılamıştır. Affedilecek ve Ankara'ya gelip adı ulusa değişen eski hakimiyeti milliye kadrosu içinde çalışacaktı. Fakat Fevzi Çakmak engelini aşmak güçtü. İnönü bir gün bir gündelik gazetede Yahya Kemal'in divan biçimi bir gazelini göstererek "Bunları okudukça Nazım'ın hapiste olmasına canım yanıyor." demişti. Atatürk'e, İnönü'ye, Cebesoy'a, daha birçok bakan ve milletvekiline ve geniş aydınlar kadrosuna karşın hangi yüzden Nazım'ın yıllarca haksız yere hapis yatırıldığı ve nasıl, kimlere mahkum ettirildiği bu belgelerden de açıkça anlaşılmaktadır. 22. ayrımın sonu, sayfa 333.